Ayrım 15. Sayfa 185. Konvoy güneşin doğmasından kısa bir süre sonra hareket etti ve bir saat içinde tepeye ulaştı. Nöbetçiler konvoyu değişik istikametlere gidecek 300-400 arabalık gruplara ayırdılar. Armen ve Maro arabalarıyla Kutsal Judas'ın kilisesine giden kafilede en öndeydiler. Yol kötüydü ve kurumuş bir dere boyunca ilerliyordu. 3 saat sonra dağların eteklerine ulaştılar. Güneş, kayaların yansıttığı amansız ışıklar saçıyordu. Öküzlerin böğürmek için artık sesleri çıkmıyordu. Sırtlarına konan inatçı sinekleri kuyruklarıyla kovalamaktan yorulmuşlardı. Arkasına döndüklerinde Kızılırmak Vadisi'nin nihayet kaybolduğu bir dönemecin önünde Maro, sedeften bir mücevhere dönüşmüş yeşiller içindeki Sivas'ta son bir göz attı. Kalbinde bir sancı hissetti. Önünde uzanan uçurumları ve çıplak dik yamaçları, solmuş çayırlarla kaplı dağ yamaçlarını görüyordu. Tüyleri ürperdi. Sadece yarım gündür yoldaydılar fakat zaman durmuştu. Sıcaktan bunalmış sürgünler bu çölde ezelden beri dolaşıyormuş hissine kapılmışlardı. Jandarmalar onları ilerletmek için küfrediyorlar, ara sıra araba sürücülerini kırbaçlıyorlardı. Yapacak bir şey yoktu. Bitkin sığırlar artık Övendire'ye tepki vermiyorlar, kafaları düşmüş yol arıyorlardı. Bir yokuş çıkılınca kafileye hareket geldi. Başlar derinde duran mağara yoluna çevrilmişti. Sürücü yerindeki insanlar daha iyi görebilmek için ayağa kalkıyor ve tekrar aynı şekilde oturuyorlardı. Maro bakışları izliyordu. Bağırışmaları duyunca yüzündeki peçeyi kaldırdı. Böyle korkunç bir şey asla görmemişti. Cesetler, istif edilmiş vücutlar, kollar ve bacaklar bir yumak gibi. Üzerinde köpek ve çakalların gezdiği bir et dağı. Kaç insandılar acaba? Tanrım! Diye hışkırdı Aznif Hanım. Thomas diye Maro annesine fısıldadı. Aznif Hanım anladı. Çocuğu kendine çekti. Ona bulutsuz gökyüzünde dolaşan akbabaları gösterdi. Oğlanı ters yöne döndürdü. Bütün yönlerden geliyor bunlar. Niçin özellikle burada toplanıyorlar diye akbabaları gösterip sordu Thomas. Nereden bileyim? Kuşların bazen garip davranışları vardır. Bu kuşlar kokuyorlar diye yakında oğlan ve burnunu tuttu. Ceset kokusu iğrençti. Çürüyen vücutlar. Bunlar geçen gece tutuklanan adamlar olamazdı. Ayrıca o kadar çoktular ki. Herkes bunların 5 gün önce amele taburları için tutuklanan Sivas'ta Ermenilerin ölü artıkları olduğunu tahmin ediyordu. Kocaları ve oğullarının bu ölülerin arasında olduğunu kabul etmek zorunda olan kadınlar yüksek sesle ağıt yaktılar. 2 oğlu tutuklanmış olan Dul Lusaper yol kenarına gitti. Acıdan mantığını kaybetmiş olarak aşağıya inmek ve onların vücutlarını aramak istiyordu. Bir jandarma onu döndürmek için kırbaçladı. Geri döndü kadın. Saldırgandı. Mücadele kısa sürdü. İkinci bir zaptiye tüfeğinin kabzısıyla ona vurdu. Kadın baygın yere düştü. Her iki adam birbirlerine baktılar ve kadının vücudunu uçuruma attılar. Thomas annesi tarafından sürülen araba o anda sağlandığı için bu trajediyi görmemişti. Hıçkırık ve ağlamalar yavaş yavaş durdu. Arkasından gelen 1 saat boyunca konvoya bir ölüm sessizliği hakimdi. Yol tekrar dağlara yöneliyordu. Armen, Maro'ya sinyal veren bir el salladı. Güneş ışığından altına dönüşmüş duvarlarıyla kilise göründü. Bir mağaranın yanında kurulu, dik açılı bina, ekik kubbesiyle, azametle vadinin üzerinde duruyordu. Kenarlarında birkaç meyve ağacının bulunduğu bir duvarla çevrilmişti. Tarlalar yıllardan beri sürülmemişti. Araksi'ye göre onlar çok hızlı gidiyorlardı. Bu dakikalar son dakikalardı. O korkmuyordu. Sadece kocasından ayrılacağı için sınırsız bir üzüntü içindeydi. İnşallah onun ölümünü görmemek için ondan önce ölürdü. Kafasını Armen'in omzuna dayadı. Ceketinin altında sakladığı tabancayı hissetmek için göğsüne eliyle dokundu. Beni uzun süre acıda bırakmayacağına söz ver. Cevap vermek yerine ciddi bir tavırla karısının yanaklarını okşadı. Şimdi ne olacağını düşünmek zorunda kalmamak için Araksi Sivas'taki evini gözünün önüne getirdi. O özellikle kış akşamlarını severdi. O zamanlar rüzgar damın üzerinde ıslık çalardı. Bazen pencere camlarını dik vuran kar yağardı. Domino oynarlar, yazın yaptıkları armut rakısını içerlerdi. Konuşmazlar ama tanımadan birbirlerine bakarlardı. Armen ne kadar mutlu olduğunu söyleme tarzı olarak kafasını sallardı. Şimdi evi sadece kömürleşmiş bir harabeydi. Maro, ailesiyle birlikte başarabileceği kaçış yolunu öğrenmek için çevreye baktı. Saklanacak yer yoktu. Dağa ulaşmak için sağdan gitmeleri gerekiyordu. Dağ yamacı, kaçışlarını gizleyecek kaya parçalarıyla doluydu. Aznif Hanım, bu uygunsuz ortamla nasıl baş edecekti? Ama başka seçenekleri de yoktu. Maro, annesine gidecekleri yolu gösterdi. ''Ben de bunu seçerdim.'' dedi Aznif Hanım. ''Bayır dik, yapabilecek misin?'' Annesi, sen Thomas'la ilgilen, bu zaten yeter diye sert bir şekilde cevap verdi. Göreceksin, ben sizden önce yukarıda olacağım. Beraber olalım dedi Maro, iddiasından annesini vazgeçirmek için. Beni beklemeni sana yasaklıyorum diye cevap verdi Azim Hanım, kesik bir sesle. İkimiz için bir saklanma yeri ara, ben sonra geleceğim, eğer gelmezsem. Maro, ağlamaklı bir sesle karşı çıktı. Anne, eğer beni seviyorsan... Sana söylediğim şeyi yap. Biz Thomas'ı düşünmeliyiz. Sadece onu. Sen ve Vartan, Hagoff ve ben bu çocukla yaşamaya devam edeceğiz. Eğer o ölecek olursa bütün hayatım boşa gitmiş olur. Maro başını eğdi ve sessizce ağladı. Azim Hanım sarsılmadan durdu. Thomas'a döndü ve onu eliyle yanına çağırdı. Oğlanın omuzlarından tuttu. Biz hemen kaçacağız ve güvenlikte olacağız ve babama gideceğiz diye heyecanla tamamladı oğlan. Sabah annesi ona bilgi verdiğinden beri bekleyemiyordu. Göreceksiniz büyük anne, biz... Büyük annesi onu azarladı. Dinle, annenin yanında kal. Durmaması için onu elinden çek. Benim belki nefesim kesilir ve o kadar hızlı yürüyemem. Hiçbir durumda Maro'nun beni beklemesini istemiyorum. Beni anladın mı? Fakat büyük anne, ben sizi de çekeceğim. Gülümsedi. Hayır, ben uzun süre yürüyemem. Ben daha sonra Kaptan Armen ve Araxi ile geleceğim. Thomas boyun eğdi. Azim Hanım onu birçok kez yanaklarından ve alnından öptü. Thomas, günün birinde büyüyeceksin ve çocukların olacak. Eğer ilk kızına benim adımı verirsen beni çok sevindirmiş olursun. Peki, Azim adının anlamı nedir? Asil kadın diye cevap verdi ve kafasını çevirdi. Yaklaştıkça manastır daha görkemli görünüyordu. Sürgünleri ateşli bir sinirlilik kapladı. Ermeni isyancılar burada gerçekten saklandılar mı? Gerçekten de birkaç kaçış gerçekleşebilir miydi? Bu dağların çevresinde bir gün önce konuşurken her şey daha kolay görünüyordu. Şimdi birçoğu planını sorguluyordu. Birçoğu riski göze almamaya karar verdi. Kulelerdeki iki çan parlıyordu. Açık kapıdan kukletaları yüzlerine çekilmiş rahibe kılıklı isyancılar kaz adımlarıyla geliyordu. Tahminen 20 kişiydiler. Konvoya doğru ilerlediler. Manastır tarafında öndeki arabaların yanında çok sayıda jandarma yürüyordu. Birdenbire birkaçı isabet alıp yere düşen rahibeleri ateş ettiler. Ötekiler kapının arkasına geri çekildiler. Rahip elbiselerini çıkardıkları silahlarla nişan aldılar. Ama sürgünleri isabet etmesinden çekindikleri için ateş etmeye cesaret edemediler. Yukarıda duvarın üstünde silahlar göründü. İsyancılar oradan hedeflerini daha iyi nişan alabilirlerdi. Barikat oluşturmak için birkaç arabayı devirmeye çalışan birçok jandarmayı vurdular. Rahibeler binaya ulaştılar ve kapının kanatlarını kapattılar. Bir düzine arkadaşlarını çatışma alanında bıraktılar. Mücadele 2 dakika sürmüştü. Armen ilk atışları işitince öndeki arabaların üzerinden uzağı görebilmek için arabacı yerinde ayağa kalktı. Manastırdan tahminen 300 metre uzaktaydılar. Kaçmak için bu doğru zaman mıydı? Sağdaki dağ yamaçlarına bir göz attı. Askerler. Yüzlerce asker tepede siper almıştı. Yukarıdan ateş altına aldıkları manastırı kuş bakışı görebiliyorlardı. Savunmadakilerin silahları onlara cevap veriyordu ama başarısızdı. Çünkü kayalar askerleri koruyordu. Sırtta mevzilenmiş 2 makineli tüfek manastırı aralıksız ateş ediyordu. Maro askerleri gözetledi. Tam da kaçmak istedikleri arazideydiler. Diğerleri vadiyi tutmuştu. Kaçıp kurtulma imkanı yoktu. Armen, Maro'ya güçlü el hareketleriyle yolu boşaltmaları gerektiğini işaret ediyordu. Süvari alayı 4 nala konvoya doğru geliyordu. Başlarındaki subay yanlarından geçerken sürgünlere kılıç salladı. Genel kargaşada Ermeniler vadinin tabanına ulaşmayı denediler. Zevkten ya da kızgınlıktan askerler onların üzerine makineli tüfekle ateş açtılar. Bağırışlar ortalığı çınlatıyordu. Birkaçı ateşe kurban gitti. İnsanlar arabalarının altına saklandılar. Araxi kendini korusun diye kocasına yalvarmaya başladı. Bu gecikmeyi içinden seviniyordu. Böylece daha zamanları kalmıştı. Eğer yarın öleceklerse şimdi biraz zaman kazanmış oluyorlardı. Sevincini kocasından gizledi. Çünkü Armen öfkeden kuduruyordu. İhanet. Birisi orduyu arkadan uyarmıştı. Fedailer hayatlarını boş yere feda etmişlerdi. Azim Hanım ve Maro Thomas'ın yanına sağını ve soluna yere düz yatmışlardı. Bazen üzerlerinde serseri kurşunlar vızıldıyordu. Oğlan büyük annesi gibi dua ediyordu. Maro o durumda değildi. O bütün umudunu yitirmiş görünüyordu. Ayak altında ezilmiş bir menekşe demetine gözünü dikmiş, ölümüne üzülüyordu. Varta'nın gözlerini, nazik bakışını, eğer bir tartışmada ateşli konuşuyorsa göz bebeğinin parlayışını görüyordu. Bu sevdiği gözleri bir kez daha görmek için yarı ömrünü verirdi. Elini uzattı ama parmakları boşluğu kavramıştı. Armen dördünün yanına sürünerek geldi. Yaralanan var mı? Her şey yolunda dedi Maro. Kuşkusu görmezlikten gelinemezdi. Armen iyimserdi. Başka bir fırsat daha çıkacaktır. Eğer geceliğin uygun bir yerden geçersek kaçacağız, bana inanın. Maro cevap vermedi. Armen kısmen karnının üzerinden sürünerek, kısmen de işlerinden birinin yardıma ihtiyacı olup olmadığını tespit etmek için dördü üzerinden arabanın altına geri gitti. Yüksek sesli yakınma dikkatini çekmişti. Kana bulanmış bir kızın etrafında diz çöken bir grup kadına rastladı. Bir kurşun kızın sol kolunu neredeyse koparmış, bir ikincisi göğsünü delmişti. Küçük ölü 8 yaşından büyük değildi. Annesi onu taşıyor ve yaşıyormuş gibi hala onunla konuşuyordu. İki erkek kardeşi ve küçük kız kardeşi elleriyle yüzlerini kapatmış ağlıyordu. Dul kadın Kalusyan'ı Armen teselli etti. Onu derdiyle baş başa bırakalım. Buruşuk bir elma gibi kırışıklıkları olan bu kadının Sivas'ta şifalı otlar satan bir dükkanı vardı. Araksi ondan her türlü şifalı otu temin etmişti. Kalusyan cadı olarak görülürdü. O şifalı otların sırrını bilir, düşüklere ve aşk derdi olanlara ilaçlar sunardı. Daha çok ölü var mı diye sordu Armen. Olacak. En azından 3 yaralı var. Akşama varmazlar. Bir şey yapabilir miyiz? İçinde ilaçlarını sakladığı heybeyi gösterdi. Eline kan bulaşmıştı. Gerekli olan her şeyi yaptım. Armen ona veda etti. Kadın onu geri çekti. Kaptan Armen, her şeye bir son vermek için bir zehir ister misin? Artık satmıyorum, hediye ediyorum. Armen köpürdü. Seni alçak cadı. Yüzünü buruşturdu kadın. Hepimiz gebereceğiz. Bunu ben kahve falında defalarca okudum. Kartlar da aynı şeyi söylüyor. Armen öfkeyle Araksi'nin yanına geri döndü. Belki de sana sunduğum sade ölümü arayacaksın. Kuşatma bir saatten fazla devam etti. Manastırda kısırılmış olan 250 Ermeni'den ancak 30'u silah kullanabiliyordu. Birçoğu sadece atışta çok az antrenmanı olan yarı yetişkin çocuklardı. Mücadelenin başında silahlarını boşalttılar. Şimdi başlarını deneyimli askerlere teslim etmekten başka mücadele imkanları kalmamıştı. Manastır duvarlarının üstü, giriş ve iç avlu ordunun ateşiyle kurban düşen insanlarla doluydu. Sadece mazgal gibi dar olan birkaç pencere ve çan kulesi mevzi değiştirmede insancıklara koruma sağlıyordu. Bütün bunlara rağmen ordunun manastırı ele geçirmesi çok sıkıntılı olabilirdi. Bu yüzden askerler birkaç kadını silah olarak kullanıyordu. Kadınların ellerini arkaya bağladılar, ikişerli zincire vurdular, bu canlı kalkanların arkasından ateş ediyor, binaya böyle yaklaşıyorlardı. Buna rağmen tutuklu kadınlar isyancılara ateş etmelerini söylüyordu ama isyancılar bunu yapamıyordu. Askerler bu durumda sadece iç avludaki cesetleri paramparça eden el bombaları atabiliyorlardı. Yaşayan isyancılar kalın duvarların arkasına kaçmaya çalıştılar. Operasyonu yöneten genç süvari başını mermilerden sakındığını emin olduktan sonra ateş açma emri verdi. Acayip bir sessizlik yayıldı. Kuşatılanlar da ateşkes durumuna uyuyorlardı. Kalkan olarak kullanılan 18 kadına kapıdan girmeleri emredildi. Ağlayarak itaat ettiler. Yolun yarısını geri bıraktıklarında askerler tarafından delik deşik edildiler. 4 ya da 5 yaşlarında küçük bir oğlan kurbanların arasında olan annesine koştu. Bir ateş daha açıldı. Çocuk yere düştü. Süvari başı yüzüne düşen saçlarını arkaya yatırmak için elini huni şeklinde ağzına sokarak parmaklarını tükürükle ıslattı. Teslim olun. Yoksa bu konvoydaki bütün Ermenileri ateş edeceğiz. Makineli tüfekler yeniden ateşlendi. Biraz sonra çan kulesinin üzerinde beyaz bir bayrak sallandı. Ateş kesildi. Dışarı çıkın diye bağırdı süvari başı. Artık memnundu. Bir sigara yaktı. Kapının kanatları açıldı. İsyancılar elleri havada dışarı çıktılar. Bazılarında derin yaralanmalar olduğu belli oluyordu. Şirak Tevonya'nın adamları gömleklerinden, siyah binici pantolonlarından ve göğüs üzerine çaprazlanmış feşekliklerinden tanınıyorlardı. Bellerinde hala uzun hançerler taşıyorlardı. Buna karşılık Sivas'ta diğer genç adamlar oldukça pecrübeliydi. Aralarında öğretmenin en büyük oğlu Varouz Zoryan da vardı. Henüz 15 yaşındaydı. Birkaç asker manastırda kalanları ararken onlar yana duvarın önüne dizilmek zorundaydılar. Ölümcül yaralıların hırıltıları duyuldu. Süvari başı idam mangasına komuta etmenin tadını çıkarıyordu. Eldivenlerini giydi ve atış komandosunu oluşturan adamların üniformalarını hazırlattı. Kılıcını kaldırdı. Nişan alın. Yaşasın Ermenistan diye bağırdı arka planda Şirak'ın temsilcisi. Sözleri arkadaşları tarafından tekrarlandı. Salvolar onların seslerini bastırdı. Bir mucize eseri, genç Zoryan hala hayattaydı. Yerde, şurada burada yatan arkadaşlarına baktı, bitkindi. Arkasından kendisi gibi şaşkın olan askerlere baktı. Süvari, başı gence doğru gitti ve dedi ki, ikinci salvo uğursuzluk getirir. Ve bir kanlı kılıç darbesiyle Varoj'un başını uçurdu. Gencin gözleri hala açık kesilen başı, daha önce başı uçurulmuş isyancılardan birinin karnına düştü. Subayın eylemi hurra bağırışlarıyla selamlandı. İdam komandosunun askerleri ölülerin üzerinde değerli eşya aradılar. Sürgün konvoyu devam etti. Terslikler olmadan yürünemiyordu. Taşlı yollarda aynı anda birçok araba yürüdüğü için toslamalar oluyordu. Konvoy manastırı geçti. Askerler cesetleri üst üste yığdılar. Orduya mensup subaylar manastır kapısının önünde heyecanlı bir tartışmaya dalmışlardı. Armen arabasıyla önlerinde durdu ve indi. En yüksek rütbeli olan genç süvari başına döndü. Komutan ona ölüleri gösterdi ve küçümseyerek baktı. İddia ederim ki sen onları gömmek için izin istiyorsun. Hayır baş süvari başı dedi Armen. Cesaretliydi. O zaman ne? Öküzler susadı. Eğer içecek bir şey almazlarsa uzun süre devam edemeyecekler. Organizasyon sorunlarını bir zaptiyeye ilet. Benim böyle işlerle uğraşacak vaktim yok. Armen gevşemedi. Manastırda bir sarnıç var. Hayır dedim diye cevap verdi subay daha katı bir tavır takınarak. Çekil. Araban yolu bloke ediyor. Biz bu şekilde uzun süre devam edemeyiz. İyi öyleyse geberin. Bu cephane tasarrufuna yarar. İki genç Ermeni ellerinde festeri gruba yanaştılar. Bay Süvaribaşı, size ihbarda bulunan bizdik dedi biri subaya. Evet diye onayladı öteki Gammaz. Bir ödülü hak ettik. Sivas'a geri dönmek istiyoruz. İslam'a dönmeye hazırız. Armin'in yüzü kıpkırmızı oldu. Hemşehrilerine döndü ve gürledi. Köpekler, hainler, siz ananızı bile satarsınız. Yüzlerine tükürdü. Osmanlı subayları gülüştüler. Biz sizi horozlar gibi birbirinizle dövüştürebilirdik dedi biri. Benim daha iyi bir fikrim var dedi süvari başı. Tabancasını Armen'e verdi. Onları öldür. Armen ona aşağılayıcı bir bakış fırlattı ve arabasına geri döndü. Kızgın bir jandarma onu tuttu ve kırbacın sapıyla yüzüne vurdu. Armen dayağı karşılıksız bıraktı. Haydi devam diye emretti zaptiye. Armen arabaya bindi ve korkudan titreyen Araksi'nin yanına oturdu. Annesi manastır yönüne bakmasını yasakladığı halde Thomas vaftiz babasının davranışını gördü. Kadınların ve erkeklerin cesetlerini de gördü. Özellikle diğerlerinden biraz uzakta duran gözleri açık kalmış çocuğunkini. Evlerinin bahçesindeki Sassun gibi. Thomas bakışını küçük bedenden ayıramıyordu. O sanıyordu ki büyük ve yaşlı insanlar ölebilir. Ama çocuklar... Süvari başının tabancasını kaldırışını, ona bir şeyler yalvaran iki genç Ermeni'yi öldürüşünü gördü. Alnının ortasında bir kurşun, vücutları neredeyse aynı anda yere düştü. Demek ki ölmek bu kadar basitti. Thomas, arabanın yan tarafına eğildi ve kustu. Yol manastırın arkasında dikleşiyordu. Sürgün konvoyu tepeye ulaştığında onlara dinlenmeleri için bir mola verilmedi. Zorla yola devam ettirdiler. Maro yaşlı bir kadını arabası devrilmiş olan Güllü Abayan'ı arabasına aldı. O tahminen 12 yaşlarında olan ikiz torunları Sossi ve Marissa'ya eşlik ediyordu. İkizleri ayırt etmek imkansızdı. Küçücük bebek yüzleri, yukarıya kalkık küçük burunları ve zeki gözleri vardı. Örgülü uzun saçları omuzlarına kadar iniyordu. Azni Hanım ve ailesi bir damacana suyu yeni gelenlerle paylaştılar. Su, susuzluk gidermeyen, neredeyse ısınmış bir suydu ama kuruyan ağız ve boğaz için iyi geliyordu. Burada yol, hayvan sürülerinin ayakları altında ezilen dar bir patikaya dönüşüyordu. Konvoy şimdi rüzgarlı bir düzlükten gidiyordu. Parlak ışıklarını aşağılarda kalan kayalıklara gönderen güneş her zamankinden daha alçakta görünüyordu. Burada sadece keçilerin yediği tek tek katır tırnağı ve dikenli otlar yetişiyordu. Genç, hırpani bir çoban şaşkın şaşkın araba konvoyunu seyrediyordu. Peynirini göstermek için yanlarına geldi ama zaptiyeler keçilerinden birini gasp edip çobanı kovdular. Nefes almayı zorlaştıran bir toz bulutu içinde yola devam ediyorlardı. Önden ve arkadan en çok 3 veya 4 araba seçilebiliyordu. Ancak yandan görüş ufuktaki mor dağ sıralarına kadar uzanıyordu. Uzakta onlara paralel biçimde muhtemel kaçakları yakalamak üzere süvari birliği yürüyordu. Thomas arabacı yerinde vaftiz babasının yanında oturuyordu. Maru yolları annesine verdi ve arabanın arkasına ikizlerin yanına oturdu. Kızlar kendilerini yalnız ve terk edilmiş hissediyordu. Anne babası Trabzon'a gitmişti, onları bir daha görebilme umutları kalmamıştı. Bütün bir öğleden sonra onları pislikten bir türlü çıkamama duygusu veren bu monoton manzarada hedefsiz yoldaydılar. Güneş batmadan önce içinde hiç su bulunmayan ağaçsız bir bozkırın ortasında kamp kuruldu. Armen ve Maro arabaları kampın ortasında olacak şekilde durdular. Gece tehlikeli olabilirdi. Hayvanlara su verme ve onları otlatma imkanları yoktu. İnsanlar kalan bir parça sularını öküzleri için ayırdılar. Yanlarına aldıkları sebzeler öylesine kurumuştu ki Maro hayvanları tamamen kurumuş salata yaprakları ve lahana ile doyurmak zorunda kaldı. yakmıştı. Ocak için hiç ispirto kalmamıştı. Ateş yakmaya tahta da yoktu. Sadece soğuk şeyler yiyebiliyorlardı. Biraz peynir, tuzlanmış et ve bayat ekmek. Akşam oldu ve kavurucu sıcağı terlemiş vücutları kurutan serin bir rüzgar yumuşattı. Isı düştü. Yaylıdaydılar. Gece soğuk olacaktı. Güllü Abayan tüm varlığını kaybetmişti. Araksi ona, sizin için bir battaniyemiz var dedi. Burada bir tente daha var diye ekledi Armen. Endişelenmeyin, biz yerleşiriz. Güllü utanmıştı. Arabanızda bir yer, yemek ve su. Parmağından tırtıklanmış bir altın yüzüğü çıkarmaya çalıştı. Ama parmaklarının kemikleri mafsal istihabından deforme olmuştu, çıkaramadı. Ödemeden kim söz etti ki diye kızdı Azim Hanım. Güllü elini göğsünün üstüne koydu. Tanrı sizi ödüllendirecek. Siz olmasaydınız ne olurduk bilmiyorum. Bu sırada yanında oturan torunlarını gösterdi. Kızlar saç örgülerini çözmüş, biri bir tarakla diğerini tarıyordu. Alçak sesli şarkı söylüyorlardı. Yanlarında Thomas, sözlerini bilmediği melodiye mırıldanarak katılıyordu. Çocuklardaki tasasızlık büyükleri sevindirmedi, aksine üzdü. Zavallı çocuklar diye fısıldadı Armen. Bir tekmeyle bir taşı havaya savurdu, sonra başkaları ne yapıyor bir bakacağım. Ben de seninle geliyorum dedi Araksi. Kalkmasına yardım etsin diye Armen'i kollarını uzattı. Kocasının omzuna dayandı. Adam kolunu karısının beline doladı. Yürümek kadına giderek daha ağır geliyordu. Sık sık bizzat jandarmalar tarafından uydurulan dedikodular dolaşıyordu. Tehcir emri kaldırılmış. Onlar isterlerse Sivas'a geri dönebilirlermiş. Ordunun kamyonları geliyormuş. Onları doğrudan Halep'e götürecekmiş. Bunlara inanan insanlar her zaman bulunuyordu. Diğer haberler daha da korkunçtu. Hapishaneler boşaltılmış, o kadar ki hırsız ve haydutlar bölgeyi güvensiz hale getirmişler. Doğudaki dişlerine kadar silahlı eşkıya çeteleri serbest bırakılmış. Dağlarda vahşi sürüler halinde dolaşan bu çetelere yollara asladıkları Ermeni'yi öldürme emri verilmiş. Maro bu tür safsatalara inanmamasına rağmen uzaktaki kamp ateşlerini görünce korktu. Armeni'nin soğukkanlılığı da onu sakinleştirmeye yetmedi. Arabaları aralarında 3 metre mesafe kalacak şekilde koydu. Her birinin ucuna bir öküz bağladı. Yaşlı kadınlar tenteyi yere serdiler ve üstüne örtüleri yaydılar. Bu sırada Maro Armen'i bir kenara çekti ve sordu. Burada ne oluyor? Sizi korkutan nedir? Zaptiyeler rakı şişelerine el koydular ve şimdi demleniyorlar. Oh diye bağırdı kadın ve eliyle ağzını tuttu. Tanrı bizimle beraber olsun. Sen çocuklarla ortada uyuyacaksın. Maro öyle yaptı. Araksi ve Armen bir tarafta, Aznif Hanım ve Güllü diğer tarafta. İkizler Maro'nun sağ yanına yattılar. Thomas annesinin göğsüne sarıldı. Aznif Hanım Tanrı'ya dua ediyordu. Ovanın üzerinde, göğün derinliğinde yıldızlar parladılar. Maro sırt üstü yatarak yenili duygusu içinde yıldızları seyretti. Uykuya dalmadan önce çocuklarla ilgilenmek için onlara yıldızları gösterdi ve adlarını söyledi. Yıldızları ona adlarıyla tanıtan Varta'nın sesini ruhunda duydu. Tanrı gökyüzünde niçin görünmüyor diye yavaşça sordu Thomas. Azizler de, melekler de. Onlar görünmez oldukları için diye birlikte cevap verdi ikizler. Thomas sustu. Bir köpek şekli oluşturan bir yıldız kümesi keşfetti. Sassu gibi bir Spaniel'in şekliydi. Gözlerini kapadı ama şimdi önünde çok daha korkunç bir resim duruyordu. Manastırın önünde yan tarafta yatan çocuğu bir kere daha gördü. Yumruğunu ısırdı ve çabucak dua etti. Maru onun nasıl titrediğini hissetti, üşüdüğünü düşünerek daha sıkı sarıldı. Nöbetçiler çadırlarını yolun öteki tarafına kurmuşlardı. 1500'den fazla sürgünü bekleyenlerin sayısı 50'den fazla değildi. Ama görevleri de pek zor değildi. Birkaç jandarma kamp içinde devriye geziyordu. Diğerleri tahtalarından ateş yakmak için birkaç arabayı parçalamışlardı. Genç çobandan gasp ettikleri keçiyi şişlerle kızarttılar. Rakı su gibi akıyordu. Kısa sürede havaya girdiler. Şarkılar söylemeye başladılar. Dans ediyor, sevinç çığlıkları atıyorlardı. Havayı ateş ettiler ama bu eğlenceler jandarmalara yetmedi. Kadınlara saldırmak için yalpalayarak yandaki arabalara doğru yürüdüler. Yaşlı bir çift 3 kızını korumaya çalıştı. Komşu aile de aynı şeyi yaptı. Nöbetçilerin ellerinde kılıç, hançer ve süngüler görüntü. Kan okuyordu. Sürgünleri bir panik sardı. Yalvarıp jandarmaları yumuşatmaya çalıştılar. Askerler vahşi bir öldürme histerisine kapıldılar. Yaşanan tam bir çılgınlıktı. Nöbetçiler ellerine geçirdiklerinin boğazını kesiyor, karınlarını deşiyor, başlarını koparıyorlardı. Gecede kulakları sağır eden çığlıklar çınlıyordu. Kaçmayı deneyenler yakalanıp geri getirildi, sırtından hançerlendi. Bazılarının ellerini, ayaklarını doğradılar. Bir kısım Ermeni korkudan dona kalmış, gözlerini açmaya cesaret edemiyordu. Sesini çıkaran ölüyordu. Sarhoşlar katliamlarını nefes almadan bitirdiler. İşlerinden bazıları salakça çevresine bakıyordu. Ayakları dibindeki ölü ve yaralıları görüp bunların gerçekten kendi eseri olup olmadığını sordular. Ama çoğunluğu gülüyordu. Aralarında kim daha çok adam öldürdü diye tartıştılar. Jandarmalar kampın ortasına doğru yürüdüler. Üzerlerine eğildikleri kadınlar bu barbarların ailesinden intikam alabileceği korkusundan kendilerini korumuyordu. Kampta uyuyan kalmamıştı. Armen ayağa kalkmıştı ve elinde tabanca nöbet tutuyordu. Kanını donduran bağırışmaları, ağlama ve yakınmaları izledi. Sarhoşların çınlayan gülüşmeleri işitiliyordu. Jandarmalar tarafından çadırlara çekilen kadınların ve genç kızların yalvarmaları duyuldu. İşkence, tecavüz, ölüm korkusu, acı. Gece tüm bağırışmalarla sarsılıyordu. Dehşet sabah saatlerine kadar sürdü. Araksi, Azniv Hanım, Armen ve Güllü dua ediyorlardı. Panikleyen insanların acı yıkamalarını bastırmak için seslerini daha da yükselttiler. Maro'nun boğazı iple boğulmuş gibiydi. Sesini çıkarmıyordu. Kendilerine de uzak olmayan bir trajedinin oynandığını kavramış olan ikizler paniğe kapılmışlardı. Biri büyük annesine, biri de Maro'nun beline sarılmıştı. Thomas'ın yüzünün şekli değişmişti. Kulaklarını kapattı. Uykuya daldı ama hemen uyandı. Kurbanların bağırmaları Maro'nun iliklerine işlemişti. Aklına gelen korkunç ihtimallere karşı yapabileceği hiçbir şey yoktu. Bu bitmeyen ıstırabı hafifletecek bir duygu bulamıyordu. Utanç ve acıma duygusu hissediyordu. Aynı zamanda bükülmüş uyluklarını sıkıyor ve özlemle sabahın gelmesini bekliyordu.